Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün olumsuza takılıp kalmayı, olumsuz yanlılığı denilen bir şey, kavram bu. Bunu gündelik dile nasıl çeviririz? Olumsuza takılıp kalma, bardağın boş tarafını görme, olumsuzu unutamama, olumsuzu zihninde çevirip durma gibi bir içeriği konuşacağız.
Evet. Olumlu bir şeyden başlayalım.
Başlayalım.
Bugün 100. program. Şu anki program. Bu dolu tarafını görmüştük bardağın. Hani yüzü çekelim demiştik. Ve bu kadar 100 program boyunca da konuşacak şey bulur muymuşuz? Bulurmuşuz. Bir yüz daha gideriz bence yani.
İnşallah. Kendimizi tekrara düşmekten de korkuyorum ben ama. Bir süre sonra insanlar şey derler mi acaba? Ne söyleyeceklerini aşağı yukarı artık tahmin ediyorum. Diye de bilirler yani.
Beni de rahatlatan seanslarda da gördüğümüz duygusal değişim tekrara ihtiyaç duyuyor. Aynı şeyi benzer biçimde, farklı biçimlerde tekrar tekrar duyup denedikten sonra davranış değişimi oluyor ya.
Seyirciyi dolandırmanın yolu işte duygusal değişimler tekrara ihtiyaç duyuyor. O yüzden 400 bölüm çekmemiz lazım.
Çekmemiz
sizin
lazım.
De izlemeniz
evet,
lazım diye.
Evet, evet. Yani öyle oluyordur bence. Bir bölümü iki ayrı zaman izlediklerinde farklı noktalara odaklanıyor ve farklı bir şey fark ediyor olabilirler. Yani.
Kitap okumak gibi.
Öyle tabii.
Bir kitabı ne zaman okusan farklı bir şeyi görürsün yani.
Tabii, evet.
Peki, olumsuzun hayatımızda bu kadar kolay yer ediyor olması, bu kadar güçlü yer ediyor olmasını nasıl açıklamak lazım?
Evet, aslında hayatta kalabilmek için beynimizin tehditleri, olası tehlikeleri göz önünde tutması gerekiyor ve önlemli ve tedbirli hareket etmesi gerekiyor. Aslında olumsuzu görme, yaşama devam edebilmek için, hayatta kalıp yaşama devam edebilmek için, riskleri gözetebilmek için. Ama bunun kontrol dahilinde olmaması, çeşitli mizaç özelliklerimizle birleşmesi ya da geçmiş deneyimlerimizden daha da güç alması bizi sadece olumsuza odaklanan, sadece olumsuzu konuşan, sadece ilk durumda hemen olumsuzu zihninden geçirip ona göre tedbirler, önlemler almaya çalışan kontrolcü, kaygılı ya da dramatik bir kişi yapabilir. Yani biz bunu aslında beynimizin temel işlevi ve faydalı bir işlev diye konuşacağız ama bunu kontrol etmemiz gerektiğini de ele alacağız herhalde.
Evet. İnsanlığın bugüne gelebilmesi için bu şarttı. Çünkü hayatta kalabilmek için bu sezgiler, olumsuzu kolay fark etme, olumsuzu gözden kaçırmama, olumsuzu zihninde çevirme bizi o zamanki vahşi hayattan, korunmasız olduğumuz hayatta korumak için bir zaruretti. Bu zaruret sayesinde bugün buraya kadar gelebildik ama artık beyin bence şeyi ayırt edemiyor yani. Hani bize zararlı olanla bazı durumlarda zararlı olmayanı ayırt edemiyor. Mesela bizi korumak için sürekli hareket ediyor ama yediğimiz bir şey çok zararlı olmasına rağmen insanlık onun da şeylerini, yöntemlerini, triklerini de bulmuş. Zararlı olmasına rağmen verdiği hazla o zararı beyinden gizlemeyi biliyor. Beyin de bunu aldanıyor. Zarar mı haz mı dediğimizde beyni haz diyor.
Evet.
Onu alıyor. Ama başka türlü bir şeyde bizim yakamızı niye bırakmıyorsun kardeşim? Yani eşimin söylediği yanlış bir kelimeye ben neden 4,5 hafta takılıp kalıyorum? Öyle de oldu, bunu da dedi, nasıl bunu söyler, ben ona nasıl fedakarlıklar yaptım, benim onu nasıl sevdiğimi bilmiyor mu diye. Bunu ayırt edemiyor. Bizim 4,5 hafta onu çevirip durmamıza sebebiyet veriyor. Yani.
4,5 hafta aklımızda kalıyor, her gün tatlı yiyoruz yani diyorsun.
Yiyoruz onu düşünmüyorsun. Evet. O da zararlı.
Evet.
Ama onu görmüyorsun çünkü.
Ya haz öne çıkıyor tabii değil
evet,
mi?
Evet. Bunun beynin aslında koruma mekanizmalarıyla, çalışma mekanizmalarıyla ilişkili olduğunu görsek ne o tatlıyı o kadar yiyeceğiz ne de eşimizin söylediği olumsuz bir kelimenin peşinde 4,5 hafta takılı kalacağız yani.
Evet. Yani aslında beynimizin tehditler karşısında o ya da tehlikeleri tarayan bölüme hayatı ya da haz odaklı bölümüne hayatımızı bırakmayacağız. Bir aklı selim tarafımızla ikisini de yöneteceğiz. Çünkü beynin aynı zamanda bir aklı selim tarafı var. Bizi buna konuşturan, daha üstten bakan, ne bizim için yararlı ne değil bunu gözden geçirip değerlendirebilen. Ama bu beynimizin aklı selim tarafı da eğitimle, büyümeyle, büyüdüğümüz ortamla nasıl yetiştiğimizde de çok şekilleniyor. Diğerleri daha otomatik tepkiler. haz, acıdan kaçınma ya da kaygılı hareket etme, alarma geçme daha otomatik tepkiler, ama hani korteksi kullandığımız daha düşünerek hareket etme, o dediğim gibi nasıl bir ortamda olduğumuzdan ve nasıl bir ortamda büyüdüğümüzden ya besleniyor ya da beslenemiyor.
Ya da zehirli bir beslenme içine giriyor.
Girebiliyor, evet, evet.
Yani baştan beri konuştuğumuz şey şu: olumsuzu görmek, olumsuzu fark etmek, olumsuzu olumludan daha kolay hissedip, olumludan daha uzun süre zihnimizde tutmak, beynimizin bizim hayatta kalmamız için bulduğu bir korunma yolu. Ama artık insanlar daha modern, daha korunaklı, daha güvenlikli bir hayat sürüyorlar. Vahşi bir hayatın içinde değiliz. Yani kısmen diyelim. Ama beyin artık o döneme, yeni bir döneme alışmış durumda değil. Bizim yapmamız gereken beynin o eski alışkanlıklarını, olumluyu da görerek dengelemeye çalışmak. Ama senin söylediğin gibi, eğer olumsuzun çok yaşandığı ya da olumsuza çok takılan ya da işte kaygılı, işte bunları detaylandıracağız şimdi, bir ailede büyüyorsak da bunu yapmamızın nispeten daha zor olduğu. Evet. Bu programda da biraz çevre koşullarıyla gelişen bu durumu nasıl kolaylaştırabileceğimizi anlatacağız herhalde.
Evet, evet. Kişileri, beni de mesela en çok rahatlatan şeylerden birisi bir durumun normal olup olmadığını bilmek. Hani beraber çalıştığımız insanlarda da mesela aklıma bir sürü kaygılı düşünceler geliyor, işte zihnim takılıyor, kalıyor. Yani bu normal. Yani çünkü zihnin böyle bir şeyi var, olumsuza takılıyor ve orada kalıyor ki ona yönelik önlemler alabilsin diye. Ya da işte haz odaklı, işte çok yiyoruz, işte yiyoruz, içiyoruz. Beynimizin böyle haz odaklı olma bir eğilimi de var. Bu da normal. Bunları böyle benim beceriksizliğim, ben yapamıyorum, ben de, ya da kaygım var, panik atak mı var, kaygılı düşünceler geçiyor aklımdan. Biraz psikolojiyle ilgili şeyleri bilmek biraz iyi, ama biraz da çok kontrolsüz bir bilgi olduğu için bizdeki karşılığını bunu ayırt etmek de zor oluyor. O yüzden beynimizin genel olarak kaygılı olduğunu söyleyebiliriz hepimiz için. Zihnimizden de kaygılı düşüncelerin geçmesi normal. Bu düşünceler geçer gider. Orada bizim müdahale noktamız ona tutunup tutunmayacağımız.
Tabii. Kaygı olmazsa ölürüz çünkü. Evet. Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmamızı söyleyen ses kaygı. İşimizi doğru yapmamızı söyleyen şey kaygı. Çocuklarımıza korunaklı, güvenli bir hayat sağlamamızı sağlayan şey kaygı, ama bunun hep ölçüsü, terazisi önemli. Bu bizim uyumumuzu, diğerleriyle ilişkimizi, gündelik yaşama uyum sağlayabilme becerimizi, huzurumuzu çok bozmaya başladıysa, bizim artık gündelik yaşam içinde biraz sürdürülebilirlikten uzaklaşmamıza sebebiyet verdiyse, artık orası müdahale edilmesi gereken bir yer. Ben olumsuza çok takılan biriyimdir. Bu benim kaygılı kişiliğimle de ilgili, büyüdüğüm ortamın eleştirel olmasıyla da ilişkili. Benim annem de hemen olumsuza takılırdı. O da çok kaygılı. Eskiden evhamlı derlerdi ya. Öyle bir kadındı. Ben de herhangi bir tabloda, bu bir ilişki olabilir, bu bir yemek yenen lokanta olabilir, garsonun tavrı olabilir, trafikte herhangi birinin davranışı, tutumu olabilir. Hemen olumsuzu görürüm ben. Ve olumsuza da takılırım. Çeviririm, çeviririm, çeviririm. Bir gün spor yapıyorum şeyde, spor salonunda antrenörle çalışıyoruz. Aşağıda biri var. Böyle iki katlı bir yer. Biz asma kat gibi bir yerde çalışıyoruz. Daha az çalışıyor, daha çok yaygara yapıyor. Böyle sesler falan çıkarıyor falan. Ona takıldım. Tanımam, etmem, bilmem. Benim hayatımı etkileyen hiçbir şey yok. Ama benim gibi olumsuza takılma eğilimi çok yüksek olan insanlar, böyle güdümlü roket nasıl filmlerde kilitlenir ya, böyle kilitlenir, ink ink ink ses çıkarır, artık onu nereye gitse takip eder. Öyleyim. Adamı takip ettim.
Gözün de böyle şu anda kilitlendi.
Evet.
Kilitleniyor.
Hani şey gibi yani. Ne bağırıyorsun lan? Hani çektiğin 4 tane barfix. Neyin cakası bu yani? Bak, orası kalabalık. Yakışıklı çocuklar var, güzel kadınlar var, teknik çalışıyorlar. Onların tekniklerine bak, görebileceğim bir sürü güzellik var orada yani, değil mi? Yok, ona bakıyorum. Eski Serdar onu bir denk getirirdi. Hocam bayağı da yoruldun ha derdi. Onu bir gargara konusu yapardı. Milletin önüne atardı. Millet de benimle birlikte ona gülerdi, zorbalardı konu. Ona durduk yere kendime düşman edinirdim. Yani lise, üniversite çağlarım benim hep böyle geçti. Niye? Çünkü yapması gerektiği kadar iyi yapmadı. ve herkesten çok da gürültü çıkardı yani. Yapmaması gereken bir şey. Bu benim olumsuzu gören ve cezalandıran taraf. Buna cezalandırıcı mod deniyor. Cezalandırıcı modunda çalışma prensibi açık. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Hata yapan bedelini öder. Ha, öyle mi? Dur bakalım. Ben sana bunun hesabını sorarım ya. Hani benimle ilgili mi, değil mi? Onlar bile çok gerekli değil yani.
Bu senin hayatını nasıl etkiliyor?
Artık etkilemiyor.
Artık derken?
Ne dünden
zaman?
Beri.
Ne zaman?
Pazar
dünden...
günü, pazar günü karar ver. Bir şey mi söylemek istiyorsun?
Yok, merak
sence
ediyorum.
Nasıl seni etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Sen söyle.
Etkiliyor? Sen bizi söyle. Çok etkilediği kesin de. Evet. Seni nasıl etkiliyor?
Bu konunun bu boyutları nasıl etkiliyor gerçekten?
Ben senin bir şey takıp takmadığını anlamak için gözlerine bakıyorum. Bir de sen nefesini sos. Tutuyorsun.
Aa.
Evet.
Nasıl?
Yakınlarda da hissettim. Yan yana oturuyorduk. Sonra sana fısıldadım. Serdar, sakin ol. Takılma.
Nerede takıldım ya? Hiç hatırlamıyorum. Evet.
Çok duruma aydın örnek veremem. Ama yakınlarda o nefes alışverişi duruyor yani. Böyle bir kilitleniyorsun ya. Nefesini
Allah
de tutuyorsun.
Allah Allah. Evet. Böyle gıcık olduğum bir şey mi
bir
oldu?
Bir de trafiktekini hatırlayacaksın. Bir baktım öndeki arabayı kilitledin gözlerini. PlayStation'da falan oynanmıyor muydu? Onu kilitleniyor. Senin de kilitleniyor. Başka bir şey görmüyorsun. Öndeki kırmızı araba. Kilitlendin kaldın.
Neyse ki bunlar anlıyorum. Çok eski örüntüler değil mi? Gençliğimiz.
Cumartesi.
Cumartesi evet. Çok eski bayağı. Evet, kilitlenip kalıyorum. Yani. Evet. Hele bir de bir şeye gıcık olduysam yani böyle takılı kalıyorum.
Şimdi... Ama bu zihnimizin olumsuz odaklanma eğilimiyle ilgili değil doğrudan değil mi? Öyle dersek bunu normal dememiz lazım.
Neyle ilgili?
Yani evet, öyle bir eğilim var zihnimizin, olumsuz odaklanma, hayatta kalmak için, riskleri gözetebilmek için, karamsar negatif seçenekleri yaratabilmek için. Ama yüksek standartlarımız varsa, ilk verdiğin örnekte belki o vardı, spor salonu örneğinde, ya da böyle dürtüsel, tepkisel bir tarafımız varsa kilitleniyoruz.
İşte ben de tam onun altını çizecektim. Bu dürtüsel, tepkisel mizacın kilitlenip kalması. Böyle bir gıcık oldu ona, ya da bir şeyden rahatsız oldu, ya da bir şey onu sıkıştırdı, ya da engellendi. Trafikte olduğu gibi gitmiyor yani. 80 ile gidiyor sol şeritten, sağa da gitmiyor. Orada da gaza da basmıyor, kenara da çekilmiyor. Dürtüsel ona takılıp kalıyor. Sağından git mesela, dolaş, yok. Onu taciz edecek yani. Ben o kadar değilim yani, bunu onun için anlatmıyorum ama o dürtüsel tepkiselin takılması bende hala mevcut yani. Hele birisi böyle bir kabalık yaptı, nobranlık yaptı, bir diğerine haksızlık etti, hakkını yedi ya da daha güçsüz olanı incitti, hemen takılıp kalıyorum oraya yani. Bir dakika, bu olmaz. Bu benim biraz adalet arayışımla da ilgili ama dürtüsel tepkiselin haksızlığa karşı bir adalet arayışı biraz semptomatik bir halde alıyor. Kontrolsüz tepkilere de sebebiyet veriyor. Mesela evet. Tırnak içinde kutsal bir amaç uğruna biraz ortalığı dağıta da biliyor yani.
Bu olumsuza takılma ya da olumsuza odaklanma eğilimi her türlü ilişkide farklı farklı negatif etkiler de yaratabilir. Mesela ebeveyn çocuk ilişkilerinde çocuğun kendisini hep eleştirilmiş gibi hissetmesine neden olabilir. Anne baba hep nasıl olacak, bu ne olacak, hani yapılanları görmek yerine yapılmayanları vurgularsa ya da bir kıyas içerisinde bunu yaparlarsa ve sürekli gelecekle ilgili olası olumlu ya da olumsuz aslında durumları sıralamak da çocuğun kaygılarını tetikleyen bir hal alabilir.
Ben de seninle ilgili bir gözlemi paylaşayım. Senin de en çok takıldığın hadsizlik. Birinin sınırlarını bilmemesi. Biraz sınırları aşan bir tavra sahip olması, sınırların aşıldığını hissettiğinde ya da biraz yukarıdan bir tavırla, meydan okuyan bir tavırla karşılaştığında senin bir göz temasın kesiliyor. Diyorsun. Bir gözlerini kaçırıyorsun ve sonra gözlerini tekrar odakladığında yabancılaşmış bir yüzle karşılaşıyoruz. Yani kibar, nazik ama yabancılaşmış. Fakat ona takılmış. Yani onu izleyecek. Bu tavır devam edecek mi? Toparlanacak mı? Yineleyecek mi? Ben onu gözlüyorum. Bakışa geliyor.
Evet.
Ben de izliyorum onu. Bakalım bundan sonra
ne olacak? Aktif bir şey yapmıyorum. Dur da uzaklaşıyorum biraz.
Ama seninki genelde aktif değildir.
Değil.
Ama evet. Hissedilir.
Evet. Ha, hissedilir.
Hissedilir. Hani evet. Diyorlar ya sosyal medyada, varlığına yemin edebilirim ama ispatlayamam.
Hissedilir. Evet.
Hissedilir. Hissedilir. Oradan bir herkes soğuk hisseder. Rüzgar evet. Geçer yani.
Evet. Doğru.
Sen de böyle bir şeye takılıyorsun.
Evet. Evet. Takılıyorum ve rahatsız oluyorum yani. Açık rahatsız oluyorum.
Fark ediliyor şekerim.
Evet, evet.
Bir de dram modunda olanların takılmaları var. Böyle sürekli olumsuzu gören ve ondan beslenen. Eksiği gören, yanlışı gören ve bunu böyle bir beslenme kaynağı gibi sürekli zihninde çevirip duran. Bu da bir mod, dram modu bu. Böyle insanların da herhangi bir şey iyi demesi, mutluluk veren kısmını görmesi, yaşam sevinci duyabileceğimiz bir parçasını fark etmesi çok mümkün değil. Çünkü o dram modundakilerin genel olarak kendilerine acıyan bir halleri var. Ve bu kendine acıma hali çok haz veren de bir durum yani. Ondan haz alıyor işte. Çünkü neden bu acınası bir durumda olduğuna dair daha önceki yayınlarda da anlattık ya, bir ritüeller oluyor, müzikler açılıyor, içkiler açılıyor, gözyaşları eşliğinde kendine acıyor. Bunların da küçücük bir şeyden bu kendini acıma modlarını besleyebilmek için eksik olanı, yanlış olanı, kendilerine yapılan haksızlık olan durumu görüp çekmeleri çok kolay.
Evet, evet. Onun içinde de kaybolma halleri de çok evet. Güçlü. Bir de onları, o öyle kişileri memnun etmek de çok mümkün olmuyor. Hani çok güzel bir sofrada çok yapmışsın diyebilir mesela. Öncelikle eline sağlık demekten ya da güzel olduğunu söylemekten, sen ne kadar çok yapmışsın, kim yiyecek bunları gibi.
Bu cümle ne kadar tanıdık bana.
Tanıdık mı geldi?
Evet. Bana değil de çevremizdeki birini sanki anlatıyor gibi.
Yok yok yok. Neyse. Ama yakında duyduğum bir şeydi. Öyle olunca da çok burada da mesela çok somut bir karşılık da verilemiyor. Hani kötü bir şey de söylemediği için. Ama iyi bir şeyi görmeme hali çok ilişkilerde de çok tüketici. Çünkü memnun edemiyorsun. Vermek istiyorsun, yapmak istiyorsun, mutlu etmek istiyorsun. Keyif alsın istiyorsun. Benim bunu en çok, bu ilişkiyi en çok şeyde görüyorum. İle işte 35-40 yaşlarındaki kadınların anneleriyle kurdukları ileri yetişkin ilişkilerinde büyük oranda. Memnun etmeye çalışıyor, onunla bağ kurmaya çalışıyor ama annenin eğer böyle bir dram ve güçlü modu varsa, negatifse, kaygılıysa, karamsar odaklanıyorsa o ilişki, çocuğun onun için çabalaması ama bir türlü de o istediği onayı ve takdiri ya da güler yüzü, olumlu bir şeyi duyamaması anlamına geliyor. Hmm. Hep aynı biçimde sonuçlanıyor.
Bence bu genel olarak evlatların uğraşmak zorunda kaldığı bir şey. Hmm. Anne ya da baba. Hmm. Ebeveynlerle çok uğraşılıyor. Kaygılı mizacı olanlar da genel olarak olmayanı görme konusunda çok becerikliler. Belki anlatmışımdır bu hikayeyi. Bizim büyük kızımız da çok kaygılı bir çocuktu. Yıllar önce böyle 7-8 yaşlarındaydı. Dinlendiğim tek günde onu dışarıya götürdüm, oyunlar oynadık, yemek yedik, tatlılar yedik, bir sürü şey yaptık, alışverişler yaptık. Artık eve dönüyoruz. Eve dönüş yolunda benden dondurma istedi. Ben de çok tatlı yediği için dondurmayı almak istemedim. Kızım dedim, yeter artık, bak çok şey yedin içtin, bundan sonrası fazla olur. Öyle bir ağlamaya başladı, böyle içi çekiliyor çocuğun yani. O kadar çaresiz hissettim ki kendimi. Hem onun için üzülüyorum, günün tadına varamıyor. Kolaylıkla mutsuzluğa teslim oluyor. Kendime de üzülüyorum, yaptığımın kıymeti kalmıyor yani. Onca şey yapmışım, hiçbir kıymeti kalmıyor o anda. Öyle çaresizlikle konuştuğumuzu hatırlıyorum ki şurada bir İzmir'in bilinen pastanelerinin köşesinden birinde. Babacığım dedim, çok çaresiz hissediyorum kendimi. Yani bak dedim, yemekler yedik, alışveriş yaptık, oyunlar oynadık, bir sürü yere gittik. Şu dondurmayı almadık diye mutsuzluk yaşıyorsun. Çok üzülüyorum hem senin için dedim, hem kendim için. Tadına varamıyorsun bugünün. Yazık değil mi sana kızım dedim. Niye böyle ağlıyorsun? Bak çok tatlı yedin zaten. Biliyorum baba ama ne yapayım dedi. Kendimi ağlamaktan alıkoyamıyorum. Hayır canım dedim ya. Tamam peki, hadi bir top alalım. Bir top yeter mi? Bir top yeter baba dedi. Onu aldık. Hem böyle içini çekiyor, hem de dondurmasını yiyor. Bu kaygılı çocukların, dürtüsel, tepkisel, mizaçlı çocukların da böyle bir hali vardır. Yani
bu hani, ebeveynleri çok tetikleyen bir
çok
şey oluyor.
Bir şey.
Çünkü sen orada o durumu da bildiğin için hem kendini ifade ettin hem onu anladın. Ama oradaki ebeveyn haklı olarak da durumu da bilmediği için kendi çabası ve ona bir karşılık alamamasıyla bir tükenmişlik, daha ne yapayım duygusu içerisine giriyor. Bu da onun daha çok öfke duymasına
ama
neden
bu
oluyor.
Fark edilirse çocuk bunu öğreniyor. Mesela bizim büyük kızımız öğrendi.
Öğrendi, evet.
Mesela teşekkür etmeyi öğrendi yapılan iyi bir şey sonrasında. Çünkü olumsuza takılanlar olumluyu da görmüyorlar. Bir kıymet de vermiyorlar. Bir teşekkür, bir minnet, bir şükran hissetmiyor. O zaten olacak olandı diyor. Olması gerekendi. Asıl olan olmayanı oldurma yönünde ya da işte istenmediğin olmaması yönünde bir hayat sürdürmeye çalışıyor. Yanındaki de tükeniyor, kendi de tükeniyor.
Evet.
Ama bunu çocuklukta görüp hani bak buna bir teşekkür edelim. Ya bir küçük bir teşekkürü hak etmiyor muyum? Ya da bak böyle kolay mutsuz olmak yerine gel bir de şuna bakalım. Durumu çocuğa anlatmak da biraz görmesine ve yönetebilmesine de imkan veriyor. Ama bu yetişkinlikte de mümkün. Bizim büyük kızımız bunu öğrendi. Hala böyle olumsuzu gören bir tarafı var. Ama olumluyu görmek için de çabalayan, teşekkür eden, takdir eden bir tarafı da oluştu zamanla.
Onu dün de şahit olduk ya, kardeşiyle konuşuyordu. Kardeşine ilişkileri konusunda yönlendirme yapıyordu. Ben senin elini sıktım. Aferin, iyi iş başardık anlamında. Çünkü orada hani bizim ona söylediklerimizi o da kardeşine söylüyor. Bir anda diyor ilişkilerde kestirip atamazsın. İnsanları hayatında tutmaya çalış. Ama negatif olan birisi aslında öyle kalsaydı sürekli ilişkileri bitirerek ilerleyen bir yetişkin olabilirdi. Tutmaya çalış. Ama herkese çok yakın olmak zorunda değilsin gibi. Daha esnek bakış açısını o da kardeşine aktarıyordu. Dolayısıyla çocuğa verilen emek muhakkak ki karşılık buluyor. Ama burada olumsuz olan bir zihni varsa, daha da fazla takılıyorsa, kaygılı da bir yapısı varsa, çocuğun yapamadığı şeyler öğreneceği şeyler olarak bakmak ebeveynin işini rahatlatabilir. Hani ben bu durumda ne yapacağım? Çocuğum ne de zorlanıyor? Bütün gün olumlu şeyler yapıldı. Bunları görmekte zorlanıyor. O zaman benim ona öğreteceğim şey bu. Olumluyu görmesini sağlamak.
Evet. Çocuğu olmayan birileri için ya da çocuğunuz olabilir ama kendiniz için bunu nasıl yapabilirsiniz? Böyle minnettarlık listeleri oluşturabilirsiniz. Gün sonunda teşekkür edeceğiniz, şükran duyacağınız, dua edeceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Ya bu bana çok iyi geldi. Çok şükür bugün de bu oldu. Bunun için dindar olmanıza da gerek yok. Yani hayata şükran duymak için bunu çocuklarınıza da öğretebilirsiniz. Gün sonunda hani olan iyi şeyler neydi? Nefes almak bile ne kadar kıymetli. Sağlıklı bir gün geçirmek bile, huzur içinde yatağa gidiyor olmak bile ne kadar kıymetli. Bunları fark ettiğimizde ya da diğerinin avukatlığını yapın. Hani Zeynep'le ilgili şu olumsuz düşüncelerim var ya, onun yerinde olsaydım ben ne derdim acaba? Nasıl savunmalar getirirdim? Zeynep'in ağzından cümleler kurun. Serdar aslında şunları yaptım, Serdar için bu çabayı sarf ettim, Serdar'a bunları anlattım gibi bir şey de olabilir. Hem ilişkilerinizde hem kendi içinizdeki ilişkide bunları görmek sizin için bir rahatlatıcı başlangıç noktası olabilir.
Pozitif psikoloji araştırmalarından şeyi görülmüş. Yani zihnimizin bir negatif bir şeyi dengeleyebilmek için 3 tane pozitif şeye ihtiyacı oluyor. Yani negatifi daha çok tutuyor. Pozitiflerin zihinde kalması ve bizi, duygu dünyamızı etkileme gücü daha zayıf. 1'e 3. Bu formülü de biliyorsak o zaman yani olumluyu daha köpürteceğiz. Daha gündemde tutacağız. Bu polyanacı bir bakış değil. Bu gerçekçi iyimserlik. Aşırı böyle polyanacı bir iyimserliğe geçmeden gerçekçi bir iyimserlik içinde iyi olanların altını biraz daha fazla çizeceğiz. Kendi kendimize kurallar koyabiliriz. Önce olumlu diye. Bir durumda önce olumluyu söyleme alışkanlığını kazanabiliriz. Dolayısıyla dilimize de bu yansır. Diğerini daha çok takdir edebiliriz. Bunun için kendimizi ödevlendirebiliriz. Bugün iletişim kurduğum herkese önce olumlu bir şey söyleyeceğim, takdir edeceğim diye. Çünkü zaten zihnimiz, biz diğerine olumsuz bir şey söylediğimizde onu tutma eğilimi daha fazla. Hem de biz olumsuzu dile getirdiğimizde zihnimiz de öyle çalışmaya devam ediyor. Olumsuzu taramaya devam ediyor ama zihne olumluyu tarama becerisi kazandırırsak daha çok bunları görmeye başlayacak. Bunlar da biraz durup düşünüp konuşmayla da mümkün olabilir. Diğerinin yaptığı şeyi takdir etmek, teşekkür etmek, demin senin söylediğin gibi. Bunları yapan, olumluyu vurgulayan halimizi de zihnimizde canlandırmak, bunun hayalini kurmak da zihin için bu yeni modeli gerçekleştirmesini de sağlayacak yollardan biri olabilir. Ertesi gün nasıl geçireceğim? Daha neşeli, daha olumlu, daha takdir eden, daha gören, evet şükreden.
Bir de beklenti doğrulaması diye bir şey var. İnsanlar zihinlerinde nasıl beklentiler, kalıplar, şablonlar, şemalar, yapılar oluşturdularsa gündelik yaşamlarında da onları doğrulayacak ipuçları arıyorlar. İnsanlar kötüdür diye bir şemamız varsa, insanlar güvenilmezdir diye bir kalıbımız varsa dışarıda bunları doğrulayacak ipuçları buluyoruz. Ama insanlar güvenilirdir ama arada güvenilmez insanlar da çıkabilir diye bir kalıbımız varsa bunu da doğrulayabilecek bir yapıya gidiyoruz. Yani Daniel Kahneman'ın çalışmaları var. Bunun hani bazen kitap önerisi istiyorlar. Hızlı ve Yavaş Düşünme diye bir kitabı vardı Daniel Kahneman'ın. Onu okuyabilirsiniz. İnsanların tüketim alışkanlıklarının da benzer mantıksızlıklar içinde sürdürdüğünü anlatıyor. Hani sahip olduğunu kaybetmekten kaçınma, sahip olduğunu koruyabilmek için karar almaktan, risk almaktan, kazançlı olanı görmekten mahrum olmak gibi bir durumu anlatıyorlardı. Merak edenler okuyabilir. Ama insanlar kolaylıkla kendilerini tedirgin hissetme, tehdit altında hissetme, güvende değilmiş gibi hissetme ve bununla ilgili olarak kapanıp kalma durumu olduğu gibi görememe durumuna ilişkilerde de düşüyorlar. Tüketim alışkanlıklarında da düşüyorlar. Yani insan zihninin durumu olduğu gibi görmek değil de kendi kafasındaki şablonlara uydurmak gibi çok da mantıklı olmayan bir çabası var. Ve senin söylediğin gibi duruma bir objektif yerden bir mesafe koyarak bakamıyorsa bunu görmesi çok mümkün de olmuyor.
Kendini doğrulayan kehanet gibi oluyor çünkü. Gerçekten kaygılı ve negatif zihin çok güzel şeyler üretir ve biz bir süre sonra onlara inanmaya da başlarız. O yüzden sanki beynimiz içinde yeni bir çerçeve var ve onun içinde yaşıyormuşuz gibi. Orayı esnetebilmek adına da o zaman zihnimizin odağını olumluya çevirme egzersizleri yaparak üstesinden gelebiliriz. Yani bu da iyi tarafı. Beynin değişebilirlik özelliği yeni bir mekanizmanın orada işlemesine yardımcı olabilir.
Bir de Zeynep, büyüdüğümüz ortamda insanlar kaygılıysa, daha çok olumsuza eğilimliyse, kuşkucuysa, şüpheciyse, daha çok kötü olan, eksik olan, yanlış olan konuşuluyorsa, iyimser olmak, umutlu olmak, iyiyi görmek, esnek olmak, ya böyle de bir kısmı var aslında. Bir de bu tarafına bakalım demek biraz saflık gibi, safiyane bir tutum gibi değerlendiriliyor. Ya da sanki sen gerçekleri göremiyormuşsun ya da işte o büyük resmi fark etmiyormuşsun gibi yorumlanıyor. Bu kadar yoğun kaygının ve huzursuzluğun, negatifliğin olduğu bir ortamda insan olumlu tarafta olmaktan da biraz yüksünüyor. Biraz tedirginlik duyuyor. Acaba ben bir şeyi kaçırıyor muyum diye yani.
Hayatın gerçekliği olumsuz olandaymış. Acıymış gibi, yasmış gibi gerçeklik. Bence böyle mesela bir defterle gezip gün içerisinde olan olumlu şeyleri minik minik satır olarak yazsak sayfalar dolusu şey yazarız gün içinde. Değil mi? Bir günde olmuş olan. Ama işte bu programın başı ve adına geliyoruz. Zihnin tuzağı bu. Zihnin olumsuza odaklanma eğilimi olduğu için biz onu görmüyoruz. Ama yazmak onu daha somut bir hale getirebilir. Yani büyüdüğümüz ortam da buna neden olmuş olabilir. Ama her şey değişime, dönüşüme uğrayabilir. Yani biz bunu bugünden başlatabiliriz. Yani geçmiş bizim öğretmenimiz olursa, geçmişteki kaygılı, negatif atmosferi şimdiki çekirdek ailemize taşımayız. Ama ben aile çalışmalarında hep görüyorum, maalesef taşınıyor yani. O negatif olma, olumsuzu görme, başarı kıyas. Anne babalar benzer koşullarda büyüyorlar ve rahatsız oluyorlar bundan. Ama benzer aynı tutumları, hani bildiğimiz yol başka olmadığı için diyelim, aynı tutumları çocuğu yetiştirirken de yapıyoruz. Ama onu orada değiştirme şansımız var şimdiden.
Aslında her türlü ilişkide var. İşverenimizle ilişkide var. Birlikte çalıştığımız insanlarla ya da bizim yönetimimiz altında çalışan insanlarla ilişkimizde var. Romantik ilişkilerimizde, eşimizle, sevgilimizle ilişkimizde var. Eğer bir şeyin adını olumsuz koyduysak o olumsuzu izlemeye, gözlemeye başlıyoruz ve buna dair ipuçları topluyoruz. Bak bana bunu söyledi, benimle ilgili bunu düşünüyor. Ama bu bizi iyi olana, bize iyi gelene, doğru olana, olumlu olana karşı körleştiriyor. Bunu görmek, yani bazen mesela gördük bir şey, takıldık, fark ettik bunu. O zaman bir de diğer türlüsüne bir bakın bakalım. Ya bu karşımdaki gerçekten beni az mı seviyor ya da bana gerçekten az mı değer veriyor? Bir de diğer türlüsünden izlemeye bakın. Bizi sevdiğine, bize değer verdiğine, bizimle ilişkiyi önemsediğine dair ipuçlarını bir aramaya bakın. Hemen şeyi vardır bu karamsarların kötümüş. Ama hocam mesela. Bu ama hocamlar da benim için gerçekten bir es vermemi, hani daha önce de konuşmuştuk ya, tetiklenmeye sebebiyet veriyor. Ama deme işte bak. Bir bak. Göremezsen gene gel. Fark etmeden aynı döngüyü sürdürme eğiliminde oluyor. Çünkü bu eğilim çok inatçı.
Evet.
Olumsuzda kalma.
Yani düğün zamanlarında olanlar oluyor. Kadın için loğusalık döneminde zihnimize takılanlar oluyor. Hani bunlara bir bakabiliriz. Erkek için büyüme koşullarında oluyor. Hayatımızın dönüm noktalarında zihnimizden atamadığımız, takıldığımız şeyler oluyor. Onlar çoksa o zaman geçmişte kalıyoruz biraz. Geçmişten özgürleşmeye de engel oluyor bu takılmalar. Bence bunları bir listeleyerek başlamak. Zihninden atamadığın ne var? Hangi söz var? Hangi cümle var? Kimin hangi tavrı var? Onların her birinin bizim geçmişte patinaj yapmamıza neden olan zincirler olduğunu da unutmamak lazım. O bağları ve zincirleri bazen kabulle çözeceğiz. Bazen olurla çözeceğiz. Bazen olur, insanlar böyle şeyler yapar. Bazen çıkmıştır hayatımızdan. Zaten hayatımdan bu sebeple çıktı diye onu hatıralarıyla beraber geçmişte bırakacağız. Aksi takdirde bugün ve gelecek de ipotek altına alınıyor. İlerleme şansımız çok olmuyor. Çift ilişkisi ise de yani. Hani bir sürü kalp kırıcı şeyler olmuş olabilir ama orada yapacağımız patinaj yine bugüne de zarar veriyor ve ilerleyemiyor ilişki.
Yani olumsuza takılı kalmak karşımızdakinin de çabalayabilmesinin önüne bir engel oluyor yani. O da bir süre sonra çabalamaktan vazgeçiyor ve kendini gerçekleştiren kehanet oluyor yani. Gördün mü? Bak, aslında ilişkimize değer vermiyor diye. Bir de bu evde anne babayla çocuk arasında işte ilişkileri de etkiliyor. Anne ya da baba eşine karşı olumsuz bir tavır besliyorsa, sergiliyorsa çocukları da bu yönde beslemeye başlıyor yani. Çocuklara da bu yönde mesajlar veriyor ya da doğrudan bunları anlatıyor. Annen şunu dedi, babam bunu yaptı diye. Çocuk da bir süre sonra o olumsuz tarafından kendi ebeveynini değerlendirmeye başlıyor. Mesela annesi babasının öfkeli, çocukları da bu yönde besliyor. Çocuklar da babalarına bir süre sonra öfke duymaya başlıyorlar ama bu çocukla baba arasında bir ilişki değil. Baba iyi bir eş olmayabilir ama iyi bir baba olabilir. Bu çocukla ilişkisinin bozmasının önünde bir engel değil ki.
Tabii.
Bu eş ilişkisi. Ve bunu koruyup sürdürebilmek de eşlerin kendi arasındaki mesele. Ama anne ya da baba kendine taraftar toplamak ya da haklılığının görülmesi ya da uğradığı haksızlığın fark edilmesi maksadıyla bunu yaptığında çocuğun diğer ebeveyniyle olan ilişkisini de sabote ediyor.
Ediyor, evet. Ve kişi kendine çok zarar veriyor. Böyle bir kare listesi güçlüyse kişinin, unutmadığı şeyler çok da güçlüyse, bir de bunları anlatıyor ve dillendiriyorsa, mesela böyle kaygılı ya da dramatize eğilimi olanlara ben günlük tutturmayı bıraktırıyorum, günlük tutmayı. Çünkü hep negatif olanları oraya yazıp bir de geleceğe de tamamıyla onlar da taşınmış oluyor.
O zihinsel geviş geçirme, yazılı bir gevişe
tabii
dönüyor.
Tabii öyle oluyor. Ne kadar kadersiz, ne kadar şanssız. Ya da gerçekten başımıza kötü şeyler geliyor ama oraya yazılı hale gelince de çakılı oluyor. Hani 10 yıl sonra da aklımızdan gitmiyor. O yüzden zaten zihin onları tutma eğiliminde, bir de ekstra o kayıtlara anlatarak kaydetmeye, tekrar tekrar söyleyerek kaydetmeye, yazarak kaydetmeye gerek yok. Unutalım mı, ne yapalım, boyun mu edelim? Tabii değil. Çözüp bırakmak yani.
Değil mi?
Evet.
Ya biz buna bayağı maruz da kaldık, biliyor musun Zeynep? 80'lerde, 90'larda böyle dinlediğimiz müzikler falan da öyleydi. Mesela şarkı sözleri geliyor aklıma. Çok çileler çektim, eşi bulunmaz. Hep içime attım, sesim duyulmaz. bana acıyana kalbim doğrulmaz. Allah'ın yarattığı bir kulum işte. Orada böyle bir ciğerimiz deşiriyordu. Yani bu toplumsal bir alışkanlığa da döndü.
Yani acıyla haz merkezi beynimizde yakınmış ya. Mesela sen söylerken bile o hazı hissettim ben.
Değil mi?
Yani. Sabah da Türk Sanat Müziği dinleyerek geliyorum. Sevemedim Kara Gözüm. En sevdiğim şarkıydı 10 yaşlarında.
10 yaşında mı?
Evet. O çaldı. Ondan önce de Muazzez Abacı çaldı. Onu da annem çok sever. Evde çok dinlenirdi. Üstüne de dedim 10 yaşında bir çocuk sevemedim Kara Gözüm seni doyunca bayılırdım yani o şarkıyı. Hem tekrar tekrar dinler hem istek olursa onu isterdim.
Ben,
bir de şey söyleyemem derdim.
10 yaşında.
Yani işte ergenlik ve sonrasında yani.
Evet.
Yani öyle seçenekler de dediğin gibi maruz kaldığımız şey de bizim hayata öyle bakmamıza, hikayemizi öyle oluşturmamıza neden oluyor.
10 yaşında bir izci kampından geri dönmüştüm. Geldiğimde babam bana sürpriz yapmış. Bir Walkman almış. İçinde de seveceğimi düşündüğü kaset. İbrahim Tatlıses'in i̇şte. Kara Zindan albümü. Bir telgraf çekmişsin. Geçmiş olsun diyorsun. Çocuk gibi sevindim, suçum yok biliyorsun. Bir mahkumun ağzından yazılmış. Kara zindan. Onlarla geziyordum ben. Böyle bakışlarımın süzüldüğünü falan da hissediyorum dinlerken.
Ya biz küçük Emrah filmleriyle gençliğimiz öyle geçti.
Değil
yani
mi?
Bizim ilk aşk sembolümüz küçük
durumumuz
Emrah.
Yok abi. Peki toparlayalım mı? Olumsuzu görmek, başta da söylediğimiz gibi beynimizin bizi korumak için bulduğu bir yol. Eğer olumluya takılıp olumsuzu fark edersek bu bizim için geçmişte hayati bir risk oluşturuyordu. Ama artık öyle bir durumda değiliz. Tabii ki beynimiz yine bizim olumsuzu görerek bizi korumaya çalışacak ama bizim artık gelişmiş bir korteksimiz var. Bizi medeniyete götüren, soyut düşünmemizi sağlayan, empati kurabilmemizi sağlayan, bugünkü medeniyetimizi kurmamızı sağlayan bir yapı gelişti beynimizde. Bu da bizim olumluyu görmemize, iyiyi fark etmemize, şükretmemize, minnet duymamıza da yardımcı olabilir. Eğer bunu yapmazsak ilişkilerimizde tuzaklara düşeriz, olumsuzun peşinden gideriz. 20 sene önce görümcemizin söylediği lafı hala bunu çocuklarımıza anlatan bir haline geliriz. Ya da erkek tarafından baktığımızda 32 sene önce kayınbiraderimizin karşımızda sigara içmiş olması bize bugün bile hala acı verir. Ya da çocuğumuzun mutsuzluğu bizi kolaylıkla tetikleyebilir. Velhasıl sağlıklı, aklı selim bir yetişkin gibi, aklı başında biri gibi davranmamızı engelleyebilir. Olumsuzluklar var, hep de olacak. Ama olumluyu gören, aklı başında tarafımızda durumu dengeleyip koruyacak diye ben toparladım.
Evet.
Sen nasıl toparlarsın?
Hayatı sağlıklı götürmemizi, dengeli götürmemizi sağlayan şey de o olumlara da hayatta açacağımız yer olacak. O yüzden benim önerim bunu daha çok yazarak yapmanız. Zaten zihin hemen hepsini kaydetmediği için gün sonunda o gün içinde iyi olan şeyleri yazabilirsiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla sohbet ederken bunlara daha fazla yer verebilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Bugün olumluları daha çok göreceğim diye az önce söylediğim gibi küçük bir defter taşıyabilirsiniz. Olumlu yaşantı avcılığı yapabilirsiniz. Ve bütün bunları tekrar tekrar ve bir süre yapmak gerekir. Sonra zaten zihniniz bunları daha otomatik hale getirecek. Böylelikle diğer nesillere, gençlere, çocuklara da bu bakış açısı sirayet edecek. Hem de günlük hayat problemleri o kadar da büyük problem olmayacak. İyi bir hafta olsun. Olumları gördüğünüz, takdir ettiğiniz, onayladığınız, dile getirdiğiniz bir hafta olsun. Bir Aile Meselesi'nden çokça sevgiler.
Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, altına yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir Aile Meselesi'nden herkese çokça sevgiler.